Senler serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Hilal. Bugün Hamza Zahid'i ağırlıyoruz yayınımızda. Hamza, seni tanıyabilir miyiz?
Tabii ki ben Hamza, 26 yaşındayım. Uzun süredir aslında yiyecek içecek sektöründe çalışıyordum. Bir süre aşçılık yaptım, bir süre de aslında yöneticilik de yaptım. Ama hep aklım girişimcilikten yanaydı, biraz daha yazılımdan yanaydı. Ve artık pandemide bu fikri hayata geçirmeliyim dediğim bir şey fikrim vardı. O süre içerisinde bir arkadaşımla aslında bu işe giriştik ve bir adım atmış olduk aslında. Basitçe tabir etmem gerekirse böyle.
Teşekkürler. Hoş geldin tekrardan. Ben hoş geldin demeyi atlamışım sanırım.
Estağfurullah.
Şimdi Doğa Gather'ın kurucususun.
Evet.
Bu fikir pandemide çıktı diye söyledin. Nasıl çıktı? Yani neyi eksik gördün de çıktı? Ya da Doğa Gather nedir? Bunlardan başlayarak anlatabilirsen.
Tabii ki. Pandemide 30 günlük kapanmada ev arkadaşım oyun oynuyordu ve bu toksik kullanıcılardan sıkılmıştı. Bundan şikayette bulunuyordu sürekli. Ben de aslında dedim ki burada acaba kendisini oyun arkadaşı bulabileceği bir platform var mıdır diye bir araştırmaya başladım aslında ben telefondan hemen hızlıca. Sonrasında baktım buna dair talepler olduğunu gördüm forumlarda, sosyal medyalarda. Fakat buna çözecek bir uygulama olduğunu bulamadım. Globalde birkaç uygulama buldum. Bunların da belli eksiklerini gördüm aslında. Bundan yaklaşık olarak bir hafta sonra da aslında bir dışarıdan freelancer yazılımcı ile anlaşarak bir MVP sürecine giriştik. Doğgadır bir oyun arkadaşı bulma uygulaması. Kişilerin tamamen kendi aradığı özelliklere sahip bir oyun arkadaşını bulmak üzerine aslında.
Bu şekilde. Peki yani globaldeki araştırdığın firmalarda ya da işte girişimlerde neler eksik buldun?
Tabii burada da şöyle tap olarak kullanıcı sayısı fazla olan 3 tane uygulama var. Bunlardan birisi birinci kısımda sadece bir premium hizmet sunuyor. Yani ücretsiz bir kullanımı bulunmuyor. Ve sadece belli oyunlarda yani çok popüler olan oyunlarda hizmet veriyor. Ve biraz daha toksik kullanıcı şikayetleri orada da var aslında. İkinci uygulama ise içerisinde direkt flört bölümü olduğu için aslında bu da toksikliğe itiyor. Bu kısımda kişiler hani oyun arkadaşı bulmadan ziyade aslında flört kısmı ile ilgilendiği için burada gerçekten oyun arkadaşı arayan kişiler burada bu amaca ulaşamıyorlar. Üçüncü kısımdaki uygulama ise grup bulma hizmeti veriyor. LFG deniyor buna. 5 kişi toplanabiliyor ve bu da aynı şekilde sadece popüler oyunlarda oluyor. Yani bizim aradığımız şey, bizim sunduğumuz şey daha doğrusu oyuncular için en doğru oyun arkadaşını ve en kısa sürede buluyoruz aslında. Hani sadece popüler oyunlarda değil, burada pazara göre değişen şeyler. Örnek veriyorum Türkiye'de yaşayan bir insan okey oynamak için de bir arkadaş arıyorsa onu da bulabilecek. Bizim sunduğumuz değer önerisi bu aslında.
Çok çok teşekkür ederim. Peki pandemide ortaya çıkan bir fikir ve pandemide aslında çok da böyle insana parlak gelen bir fikir. Pandemi sonrasında değişen bir şeyler oldu mu?
Kesinlikle pandemiyle birlikte aslında bu bizim biraz ekmeğimize yağ sürdü aslında pandemi. Çünkü pandemide oyun oynayan kitle sayısı arttı. Aynı zamanda da herkes eve kapandığı için aslında sosyalleşme de fiziksellikten çıktı biraz. Tamamen online'a döndü. Burası aslında tamamen bizim ekmeğimize yağ sürdü. Bundan sonra da pandemiden sonra oyun sektörünün hem Türkiye'de hem de dünya çapında büyümesi de aslında bize çok etkide bulundu. Bu yüzden hem potansiyel olarak hedeflediğimiz kullanıcı sayıları da arttı. Hem de belirlediğimiz hedefler de büyüdü aslında bizim için de.
Teşekkür ederim. Peki yani pazar araştırmasına da girdiniz tabii ki ürünü çıkarmadan önce ve pazardaki rakiplerden bahsettin aslında ama Türkiye kapsamında ben biraz merak ediyorum. Yani Türkiye'de yaptığınız işi benzer bir iş yapan var mı oyun sektöründe?
Bizim gibi bir girişim yok aslında. Daha öncesinde bir girişim bunu denemiş fakat o girişim biraz daha şöyle oyun ekosisteminin Facebook'u olacağı şeklinde çıkmışlar. Yani hani burada sadece bir sosyal medya araç platform olarak çıkmışlar ve bunlar da toksik kullanıcı önüne geçememişler. Çünkü burada herkese açık içerikler paylaşabildiği bir platform burası sosyal medya olduğunda. Bunun da çok iyi denetlemeleri gerekiyor. Çünkü burada paylaşmaması gereken içerikler paylaşılmış ve bunları modere edememişler. Bu süre sonrasında da kapanmışlar. Ama yine de yaklaşık olarak bir 400 bin kullanıcıya ulaşmışlar kısa sürede. Yani burada görüyoruz ki aslında bir potansiyel var fakat bakış açısı orada biraz farklı oldu ve belki içeride yaşanan farklı problemler oldu. Bunun dışında ama sorunu çözen bir uygulama yok şu an. Bir iki tane web sitesi var. Bunlar da çok minimum özellikler ve minimum oyunları kapsıyor. 2-3 oyunu kapsıyor aslında.
Anladım, teşekkür ederim. Çok güzel işler yapıyorsunuz bu arada. Tebrik ederim tekrardan. Peki yani ekip içi çalışma nasıl ilerliyor? Ekibin çoğunluğu öğrenci mi, değil mi ya da nasıl bir çalışma süreci işliyor?
Tabii ki dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi pandemide bir ev arkadaşımla beraber başladık bu süreci aslında ama hem ben mobil yazılım kısmıyla arkadaşım da yapay zeka kısmıyla ilgileniyordu. Bir süreye kadar biz ilerlettik. Hatta yaklaşık olarak bir 6 aylık bir süreçte tek başımıza ilerlettik biz ikimiz. Sonrasında startupların paylaşıldığı bir web sitesinden bir arkadaş buldu bizi ve bir görüşmek istedi aslında. Kendisi marketing alanında çalışıyormuş ve onun da bir arkadaşı iş geliştirme alanında çalışıyormuş. Onlar öğrenciydi ve onlar bize dahil oldu sonrasında, görüşme sonrasında. Bu süreçten sonra aslında ekibimiz tamamen büyümeye başladı. Bizimle birlikte bu zamana kadar yaklaşık olarak 40 arkadaşımız gönüllü olarak çalışmaya başladı ve belirli zamanlarda bize destekler verdi. Fuarlara katıldığımızda standlarda bize destek oldular. Tasarım kısmında, UI kısmında destek oldular. Yani aslında tamamen genel olarak bahsettiğim gibi kitle 18-24 yaş arası gibiydi bütün süreçte. Bunun dışında da sözleşme olarak bizimle çalışan iki arkadaşımız var. Bunlar da 30 yaş üzeri tabii ki.
Anlıyorum. Peki fuarlardan bahsettin. Ben bu konuyla ilgili birkaç bir şey sormak istedim. Yani yarışmalara katılıyor musunuz ya da bunun yanında fuarlardan siz mi davet alıyorsunuz yoksa siz mi başvuru süreçlerinden geçiyorsunuz? Nasıl oluyor?
Tabii ki burada bu sürece kadar yaklaşık olarak bir 4 yarışmaya katıldık. Burada katıldığımız 4 yarışmanın 3'ünde dereceye girdik. 2 tanesinde birinci olduk, bir tanesinde ikinci olduk. Bir yarışmada da dördüncü olduk. Bunlar genel olarak genel bir girişim yarışması. Yani bir oyun odaklı bir yarışma değildi ve burada ona rağmen bir dereceye girebildik. Fuarlarda ise biz aslında başvuru yaptık ve katıldığımız fuarların çoğu da aslında şöyle tamamen oyun dikeyindeki fuarlardı ve biz indie oyun alanları stand kısmında bulunduk aslında. Oralarda bu zamana kadar aslında genelde sadece indie oyunlar yani gelir elde etmeyen minimum ekipli oyunlar katılıyormuş aslında, oyun stüdyoları katılıyormuş. Fakat bu yıl biz doğal olarak da o standlarda yer aldık aslında. Biz başvuru yaparak katıldık ve yaklaşık olarak orada biz 1.000 kişiye bir anket de gerçekleştirdik doğal ilgili ve çok iyi sonuçlar da aldık. Fuar bizim için gerçekten eğlenceli de geçti ve veri olarak da çok verimli geçti gerçekten.
Evet, tam onu soracaktım. Yani anket de yapmışsınız ama nasıl tepkiler alıyorsunuz? Onu sormak istedim.
Harika. Burada biz öncelikle şeye karar vermek istedik. Hani burada onu anlamak istedik. Toksik kullanıcılar kısmını tekrar bir araştırmak istedik orada. Bu da yaklaşık olarak 1.000 kişiye yaptığımız ankette biz %86'lık bir oran aldık burada. Toksik kullanıcıdan şikayet oranı. Yaklaşık olarak da %9'luk bir emin değilim bir oran aldık ve burada sadece %5 hayır toksikten rahatsız değilim dedi. Yani yaklaşık olarak biz burada neredeyse 950 kişi burada biz bu olayla ilgili bir sıkıntı yaşayan bir 950 kişiye ulaştık. Ve bu kişilerin hepsi de aslında online çok oyunculu oyunlarda oynamıyor. Yani bu da demek oluyor ki aslında biz genel bir pazara bir anket yapmış bulunduk burada. Sadece online oyun oynayan kişilere değil. Bunun dışında da bir oyun arkadaşı bulmanın ihtiyaç olup olmadığı sorusunu da sorduk tabii ki. Bizim için kritik sorulardan birisi.
Evet.
Burada da yaklaşık olarak %66'ya yakın bir oranda evet bu bizim gerçekten ihtiyacımız dönüşünü aldık. Yaklaşık olarak da bir %20'lik bir emin değilim kısmını aldık. Sadece yaklaşık olarak bir %10, %12 gibi hani ihtiyacım değil, kesin olarak ihtiyacım değil bir sonucunu aldık. Burada da arkadaşlar şunu belirttiler zaten genel olarak. Ben ya tek oyunculu yani single player bir oyun oynuyorum ya da benim zaten arkadaşlarım var hani şu an için ihtiyacım yok. Aslında bu kişilerin de belki ileriki süreçte bu tarz bir uygulamaya ihtiyacı olabilecek. Sonuçta oyun oynadığımız arkadaşlarımız değişebiliyor, saatlerimiz uymayabiliyor gibi.
Evet, bir de bir ürünü ya da hizmeti sunmadan karşı tarafın ihtiyaç olup olmadığını anlamıyor aslında.
Kesinlikle.
Kullanmaya başladıktan sonra evet bu ihtiyacım olabilirmiş diyor. Peki yani sizin bu alandaki toksik kullanıcı tanımınız ne? Toksik oyuncu tanımınız tam olarak onu merak ettim.
Burada aslında iki olay burada devreye giriyor. Birinci olay tamamen sözlü veya yazılı olarak bir rahatsız edici söylemlerde bulunmak oyun içerisinde. İkinci olay ise oyun içerisinde örnek veriyorum rekabetçi bir oyun içerisinde oyundan çıkmak veya hareket etmemek yani oyunun kazanmasını etkileyecek hareketlerde bulunmak. Yani tamamen iki davranış bulunuyor burada. Ya kullanıcıları rahatsız edecek sözlü veya sesli bir yazılı bir davranışta bulunup kişilerin modunu düşürerek oyundan düşmesini sağlamak veya ikinci kısımda da oyundan çıkıp veya işte hareket etmeyip veya kasıtlı olarak kaybetmeye yönelik davranışlar yaparak aslında kullanıcılara toksik davranışlar sergiliyorlar.
Yani herhangi bir anlamda oyunu sabote edici
Kesinlikle.
davranışlarda bulunan. Peki yani yaşanılan zorluklardan ben aslında sorular sormak istedim. Yani ürünü çıkarma sürecinde ya da çıkarttıktan sonraki süreçlerde ne gibi zorluklarla karşılaştınız ve nasıl üstesinden geldiniz?
Burada oldukça fazla sorun yaşadık tabii. Her girişimcinin yaşamış olduğu gibi. Başlangıç süreçte ilk girişimimizdi bu bizim ve başlangıç süreçte insanları buna ikna etmek, burada bir şeyler yapmaya başarabileceğini ikna etmek zordu tabii ki. Fakat bunu bir şekilde bazı şeyler yaparak başardık. Ama genel olarak sürekli yaşadığımız problemlerden birisi aslında burada ekip. Çünkü belli yetkinliklere sahip olmamız gerekiyor ve bu yetkinlikleri tamamlamamız gerekiyor burada başarılı olabilmek için. Ve bu süreye kadar da aslında şu an için neredeyse doğru ekibe doğru ulaştı. Fakat yine de bir sürdürülebilir bir iş bu ekip işi. Çünkü sürekli insanların farklı kariyer seçimleri olabiliyor, farklı değişiklikler olabiliyor. Sürdürülebilir bir şey aslında bu ama şu an neredeyse doygunluğa ulaştık. Fakat bu bizim neredeyse 15 ayımızı aldı. Burada en çok bizi yoran şeylerden birisi ekibi tamamen oluşturmaktı. Tabii ki işte ürün hazırlama kısmı da var, data kısmı da var. Komplike bir şey girişimcilik veya bir girişimle uğraşmak komplike bir şey. Ama sadece işte pes etmeden inanıp devam ediyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz aslında. Tamamen sorunları çözme odaklı ilerliyoruz.
Evet, tebrik ederim. Güzel şeyler zaman alıyor zaten. Aslında yavaş yavaş böyle biraz yayının sonlarına doğru geliyorum. Her yayınımda da yaptığım gibi senden de öneriler isteyeceğim. Bu alanda bir şeyler yapmak isteyenler ya da başlamak isteyenlere dair tükettiğin ve önermek istediğin, bu bir podcast olabilir, kitap, film, yazı, makale, blog olabilir. Önerin var mı diye sormak istedim.
Tabii ki bu süreçte ben bahsettiğim gibi başladığımda aslında belli alanlarda aslında çok deneyimsiz olarak başlamıştım ve bu süreçte çok fazla içerik tükettim. Burada aslında direkt bir isim olarak değil de ben alan olarak öneride bulunacağım. Burada bizim en çok yaşadığımız problemlerden birisi ekipti, aynı şekilde bahsettiğim gibi ve biraz daha sürdürülebilirlik, iş modeli gibi konulardı. Yani ben kişilere şunu tavsiye ediyorum aslında. Eğer bir girişim fikirleri varsa o alanda, o dikeyde bulunan farklı girişimlerin hikayelerini, burada işte işleyişin başından ve sonundaki kısımları, en çok yaşanılan problemler, hani başarı hikayelerindense aslında başarısız hikayelerini dinlemeni tavsiye ediyorum. Ben aslında genel olarak girişimlerin batış hikayelerini dinledim bu süreçte gerçekten. Çünkü evet bir girişimin başarı ulaştığı süreçte yaptığı şeyleri yaparsan başarılı olma ihtimalin belki olabilir ama önemli olan burada o girişimlerin yaşamadığı başarısızlıklar varsa onları öğrenmek. Burada aslında ben tamamen o süreçte çalışarak başlamıştım ben bu işe. 10 saat bir iş yerinde çalışarak 4 saatte eve gelip doğa giderle uğraşıyordum. Ve 2 saatim yolda geçiyordu, metoda vesaire geçiyordu. Ben bu süreçte 2 saat boyunca sürekli batış hikayeleri dinledim. Bu da bana gerçekten çok katkıda bulundu. Zaten işin içine girince de aslında biraz daha fazla şey öğreniyorsun ama ben tamamen hataları gördüm. Yani bu da çok iyi bir deneyim bence. Örnek veriyorum ben bazı şeyleri izlememiş olsaydım, şu an o hataları yaşasaydım bana fazla zaman kaybettirecekti belki ama ben 30 dakikalık bir video izleyerek belki de 3 ay kazandım. O hatayı yapmayarak.
Yani çoğunlukla ne yapman gerektiğinden çok ne yapmaman gerektiğini öğrenerek ilerledin diyorsun
Kesinlikle,
ve
kesinlikle.
girişimcilik hikayeleri dinleyerek.
Kesinlikle. Yani bunu sürekli izledim ve hala izliyorum zaten şu anda. Şu an biraz daha izlediğim şeyler biraz daha teknik şeyler oluyor artık. İşte iş modeli kısımları veya işte sürdürülebilir kısımları, gamification kısımları. Örnek veriyorum bir application yapılacaksa gamification çok önemli bir şey. Burada illaki oyun odaklı bir içerik olmasına gerek yok. Artık şirketler de oyunlaştırmaya çok büyük önemler veriyorlar. Kullanıcılara küçük ödüllerle tabii işte küçük rozetlerle aslında verimli bir çalışma ortamı da sunabiliyor. Şirketler de bunu yapıyor. Burada tamamen kişinin yaptığı işe ihtiyacı neyse o alandaki daha önceki girişimlerden belki işte batış hikayeleri, belki de burada başarılı hikayeler de dinlenebilir ama ben tabii ki tamamen batış hikayelerini dinleyerek bir ne kadar ilerledim.
Peki aslında yayın sonu demiştim ama şu an aklıma geldi. Doğa Gather'da değerlendirme sistemi var mı? Mesela ben bir O arkadaşımla eşleştim ama onunla oyun oynadıktan sonra fikirlerim değişti. Nasıl bir süreç işliyor orada?
Burada aslında zaten şöyle bir şey var. Bizim algoritmamızda yapay zekayı da entegre ediyoruz biz algoritmamıza. Orada şu işliyor. %41 değer önerisi kullanıcının profillerinin eşleşme puanları. Örnek veriyorum oyunlar, istatistikler, hangi gün hangi saatte oynuyor. Çünkü bizim sunduğumuz değer önerisi sizin için en doğru kişiyi buluyoruz. Yani sizinle aynı saatte, aynı günde denk gelen kişileri buluyoruz. Burada %40'ı bu profil özellikleri. %30'u ise az önce bahsettiğim gibi kullanıcılar eşleşme sonrasında birbirlerini puanlıyorlar. Bu puanlama sonrasında da bu algoritmayı da iyileştiriyor aslında. Kişiler eşleşiyor. Belki burada toksik bir davranışa rastlıyor. Burada Duogadır üzerinden toksik bir davranış olmasa da fakat Duogadır'da eşleştiğin biri oyunda sana bir toksik davranışta bulunuyorsa bunu da bize bildirebiliyorsun. Biz tabii ki buna uygun bir aksiyon alıyoruz. Yani kullanıcılar sürekli eşleştiği kişileri puanlayabiliyor ve burada bir algoritmaya da destek oluyor aslında.
Bu şekilde sürekli sistemi besleyebiliyorsunuz.
Kesinlikle öyle. Hedefimiz aslında belki ekosistemdeki bu toksik kullanıcıların biraz daha azaltılmasına yardımcı olmak. Burada şikayetlerin iletilebildiği, takibinin yapılabildiği ve bir cezalandırma sistemi bulunan da bir panel hazırlıyoruz aslında. Bunu bazı oyunlar yapıyor, Riot Games yapıyor örnek olarak ve bunun aslında çok faydası var ekosistemde. Biz de bunu kendi bünyemizde, burada Duogadır'ı kullanan kişilerde bu panel üzerinden şikayet iletildiği anda bunun takibini yapılabileceği bir hazırlıyoruz bir panel. Sen bir kullanıcı ile eşleştin, bir oyun oynadın ve oyun esnasında bir toksik davranışa maruz kaldın. Bize bunu bildiriyorsun ve biz aslında direkt moderasyon ekibimiz ticketlarını kontrol ediyor ve o an bir aksiyon alıyor. Sen bu aksiyondan haberdar oluyorsun. Ya yani bu kullanıcı ceza aldı mı, almadı mı kafanda hiçbir şüphe kalmıyor. Bunu görüyorsun. Böyle bir
Bu
sistem üzerinde.
anlamda da yani iyi. Kullanıcı kafasında soru işaretinin bırakılmaması da güzel bir şey. Peki mesela ceza sistemi dediğin kadar ödül sistemi de mevcut mu?
Ödül sistemi aslında toksiklikle ilgili değildi ama uygulama içerisinde de ödül bir sistemi var. Burada uygulama içerisinde örnek veriyorum kullanıcılara 20 dakika geçirirsen uygulamada bu kadar puan kazanacaksın. 5 eşleşme yakalarsan bu kadar puan kazanacaksın. Arkadaşını davet edersen bu kadar puan kazanacaksın şeklinde puanlar veriyoruz ve bu puanlar her günün sonunda bir Duogadır coin'e dönüyor. Ve bu coin'le de aslında kullanıcılar kendi oynadıkları oyunların puanlarını, paralarını satın alabiliyorlar. Örnek veriyorum Steam'den bir oyunun satın alabilecekler o puanla. Yani burada geçirdikleri zaman boyunca da aslında kazandığı şeylerle de normalde oynadığı oyunun içerisindeki ödüllerden de alabilecekler. Yani tamamen kendi ihtiyaçları olan şeyler alabilecekler.
Anladım, anladım. Entegre bir sistem kurmuşsunuz orada da.
Evet.
Hamza çok teşekkür ederim. Çok şey öğrenmiş oldum ben de sayende ve ilham oldum bence. Yayına katıldığın için, daveti kırmadığın için çok teşekkür ederim.
Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Burada arkadaşlara da küçük bir öneri yapabilirim belki. Ben yaklaşık olarak işte 8-9 yıl önceden beri de aslında böyle aklımda olan fikirler vardı ve hiçbir şekilde hayata geçiremedim. Çünkü o zamanlar bu kadar işte teknolojide para kazanılan işler yoktu fazlasıyla ve bu kadar yönlendirecek içerik de yoktu aslında. Sıfırdan Global'e bunu aslında çok iyi yapıyor ve benim çok sevdiğim bir şey bu aslında. Belki o zamanlar böyle bir içerik olsaydı belki çok daha erkenden girişimciliğe adım atmış olacaktım. Hiçbir zaman kimse için geç değil ama ne kadar erken olursa o kadar iyi. O yüzden bu tarz içerikleri bence takip etmeliler ve buradan kendilerine bir şeyler çıkarmalılar. Hayatlarında gerçekleştirmek istedikleri bir hayalleri varsa bunu da kesinlikle doğru adımlarla başlatmalılar bence.
Kesinlikle öyle. Zaten bu podcast serisinin tam olarak amacı o. Hikayeleri dinlemek ve diğer dinleyicilere de ilham olmak. Sen bugün burada sen ilham oldun. Yeniden çok teşekkür ederim. İyi ki geldin.
Ben de çok teşekkür ederim. Fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Her zaman Elini Kirletenler serisinin bugünkü bölümüne burada son vermiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.